Ayrım 3.
Yemek ve bulaşığa yardım etmeliyim. Dikişe ve sökük işlerine de. Şimdiye kadar nasıl aklına gelmemişti bu yardımlar? Dışarıdan ona sesleniyorlardı. Türk, Türk! Büyük asiydi. Yerinden fırladı, odasından çıktı. Oo, hepsi hazırlanmışlardı bile. Kardeşlerine bir dakika dedi. Yeniden odasına girdi. Dolabın alt gözünden deniz çantasını kaptı. Onlara katıldı, yürüdüler. Seher onların arkasından bakıyordu. Çocukları denize gidiyordu. Başlarında Mustafa olunca içi rahat ederdi. Hem iyi yüzücüydü hem de her işinde hesaplıydı. Yanlış adım atmazdı. Türk belden büzgülü mavi basma elbisesinin eteklerini savurarak kardeşlerini ayak uydurmaya çabalıyordu. Geri kalmıyordu da. Üstü kırmızı balıklar, yengeçler, deniz yıldızları işlemeli beyaz çantasını omzuna vurmuştu. Uzun saçı güneş güneşti. Oğulları birer delikanlıydı artık. Çocukları büyüyordu. Türk dönüp geriye baktı. Annesi hala kapı eşiğindeydi. Onun da gelmesini istiyordu ama vaktim yok, siz gidin demişti. Annesi bir sözü bir kere söylerdi. Bu böyleydi, bilirlerdi. Yalvarmak, rica hepsi boştu. Annesi ne kadar tatlıydı. Fakat kararları kesindi. Bizim denize gidişimize memnun annem dedi. Bahçelerin sınırı olan ince odunlardan yapılma kapıdan çıkılınca tozlu bir köy yolu başlıyordu. Onlar yolda biraz yürüdüler, sağa saptılar. Oralarda bahçeler yoktu. Kayalıklar, yaban otlarıyla kaplı bir alandı ve bu alan 10 dakika yürüdükten sonra birdenbire bitiyordu. Aşağılar denizdi. Oraya gelince durup karşı kıyılara bakarlardı. Mustafa, bugün çok sıcak bir gün olacak dedi. Deniz duru gök mavisiydi. Ayakları dibinde kıpırtısızdı. Ta karşı kıyıya kadar uzanıyordu. Bu durgunluğu yan yana omuz omuza vermiş ak köpüklü çağlayanlar boyuncaya dek. Kemal derin bir göğüs geçirir gibi ne güzel dedi. Doyamıyorum, bunların bir masal, bir düş olmadığına inanamıyorum da. Mustafa kardeşine dikkatle bakarak yavaşça, yazarsın bunların masal kadar, rüya kadar güzel olduklarını dedi. Kemal'in alnını düşünceler çizgilemişti. Zor dedi, çok zor. Ben her duygumu dört satırcığın içine sığdırmak istiyorum. Yeni ozanlar gibi değilim ki, yazdıklarım bugün okunmaz ki. Mustafa, Yunus'a, Emrah'a, Karacaoğlan'a hepimiz hayran değil miyiz dedi. Sesinde inandığını güvenle belirten bir sıcaklık gizliydi. Kemal iliklerine kadar ürperdi. Belki de Mustafa doğru söylüyordu. Manilerle dolup taşan yüreğini bir kopup koyuvermeliydi kağıtların üstüne. Belki bir şeyler, güzel bir şeyler çıkardı aralarından. Yavaşça büyük kardeşine döndü. Onun gözlerinin içine baktı. Sağ ol dedi. Bana her zaman korkusuzluk aşılarsın. Türk'le ata biraz ötede eğilmişler, küçük çiçekler topluyorlardı. Mustafa, oku bir şeyler dedi. Kemal'in yanakları kızardı. Birdenbire koyu yeşil gözleri şimşeklenmişti sanki. Alnına düşen siyah saçını geriye itti, o yine düştü. Mustafa, oku dedi aklında ne varsa. Sesinde bir emir gizliydi sanki. Kemal, son günlerde elime ne zaman kalem alsam hep bu çeşit şeyler yazar oldum dedi. Sesi fısıltı halinde sıcak okudu. Deniz mi gök, gök mü deniz? Her yan, her şey senden iz. Sorarım hey Allah'ım, biz gerçeklerde neyiz? Gerçekte bizler yokuz, senden gayriye tokuz. Gök kubbeye saplanan sayısız mavi okuz. Mustafa'nın bütün vücudu bir iç ürpertisiyle rüzgarlandı. Kemal'in sesinden Yunus Emre'nin deyişlerini işitmişti. Kardeşi daha 15 yaşındaydı. Nasıl düşünebiliyor, yazabiliyordu bunları? Büyük bir gerçekle yüz yüzeydi. Kardeşinde gelmiş geçmiş yüce ozanlardan süzülüp gelen bir cevher vardı. Belki gelecek zamanların bir Yunus'u olacaktı. Yoksa bunlar çocuk yaşının söyleyişleri değildi. Kemal utangaç, nasıl diyebildi. Mustafa ne söyleyeceğini bilemiyordu. Şaşırmıştı birdenbire. Sonra yavaşça mırıldandı. Yunus'tan deseydin inanırdım. Türk'ün sesiyle rüyadan uyandılar. Biz bir demet çiçek topladık, bakın ne güzel. Hadi inelim artık. Kayalıkların belki de çok eski zamanlarda basamak basamak oyulmuş merdivenlerinden inerlerken Kemal'in kulaklarında Mustafa'nın Yunus'tan deseydin inanırdım sözü çınladı durdu. İki yanlarında üstleri sarı çiçekli otlar, yaban naneleri, yapışkan yapraklı bitkilerle yer yer üç adam boyu kargılarla örtülü akçıl kayalar yükseliyordu. Deniz daha çok aşağılardaydı. Açılmış iki kol benzeri büyük kayaların oyuğunda beyaz bir masal kumsalı görünüyordu. Sol yandaki kendi başına bitmiş koyu yeşil yapraklı boynuz ağacına vardıklarında, o dakikaya kadar onlarla sıcağın arasına giren rüzgar birdenbire kesildi. Mustafa, işte yeni bulduğum koy burası dedi. Üç kardeş ona övünçle baktılar. Sonra çevrelerini kuşatan kayalıkları gördüler. Bu kayalıklar yeşilliklerle örtülü yeşil bir duvardı sanki. Kayalıklardan deniz kıyısına uzanan yer, badem şekerinden ayırt edilemeyecek beyazlıkta ve biçimde çakıllarla kaplıydı. Buranın adını Masal Kumsalı koydum. Türk sesinde masal söyleyiş tatlılığıyla Masal Kumsalı, Masal Kumsalı. Hani ya bunun altında salı? Yakut yemişli zümrütten dalı? Hani kovanlarında sihirli balı? Masal Kumsalı, Masal Kumsalı diye bir tekerleme söyleyiverdim. Ata, hangi masaldan bu diye sordu. Türk soyunmak için kargıların ardına gidiyordu. Şaka bir kurumla dönüp onlara baktı. Canım hemen uydurdum. Kardeşleri gülümsediler. Sırtlarından gömleklerini, bacaklarından şortlarını çıkardılar. Mayoları içlerindeydi. Yan yana ateş ateş yanan çakıllara yürüdüler. Deniz ayaklarının biraz ilerisinde yumuşak kıpırdanışlarla çakılları yıkayıp yıkayıp kaçıyordu. Sırtında sarılı, yeşilli basmadan Havai Adası kızlarının elbiselerine benzer bir mayo giymiş olan Türk yanlarına geldi. Mustafa, bakın çocuklar dedi. Buranın denizinin huyunu suyunu bilmiyoruz henüz. Açılmak yasak. Şu iki kol gibi açılan kayaların dışına çıkmak yok. Biliyorum hepiniz iyi yüzersiniz. Fakat önümüzde Moda koyu yok. Koskoca Akdeniz. Sonra ardımızdaki kıyı ne kadar yüksek bakınız. Deniz de o kadar derin. Derin sularda bilmediğimiz çeşitli canavar balıklar yaşar. Bizim masal koyunun eni boyu 50 metre var sanırım. İşte yüzme alanımız burası. Türk, iyi dedi. Kendimizi bize yaptırılmış bir havuzda yüzüyoruz sayarız. Kemal için yüzmek, kulaç kulaç kıyıdan ayrılmaktı. Kıyının görünmediği bir uzaklık düşünürdü. Gökle deniz arasında yalnız yüzme, uçan bulutlar, süzülüp akan kuşlar ve mavi bir gök. Ata gömleğinin cebinde taşıdığı küçük defteriyle kara kalemini çıkarmıştı. O dünyanın, insanların, bitkilerin, çiçeklerin, yaşayan bütün varlıkların dostuydu. Bu sevgilerle dolup taştıkça küçük, büyük eline geçen her kağıt üstüne resimlerini çizerdi. Mustafa göz ucuyla onun çizdiği resme baktı. Kemal ne kadar klasikse ata o kadar modern diye düşündü. Ata kayalıkların oyuklarını ağlayan gözler benzeri çizmişti. Tuhaf resimler yapıyordu. Fakat insan o resimleri görünce yüreğinden bir ürperti taşıp gövdesini sarıveriyordu. Acaba bu duygularımda tarafsız mıyım? Yoksa kardeşimle bir yetenek bulma kuruntusunun verdiği heyecan mı bu? Bir usta ressama gösterebilseydi bunları. O zaman onun resimlerinde duyduğu heyecana bir at takılabilecekti. Ankara'ya gidince bir araştıracaktı. Hep Ankara diye düşünüyorum ama İstanbul'da okusam daha iyi olacak. Orada kendimi geçindirecek bir iş bulmak daha kolay. Geçim yükünü, okuma masraflarını ailesine yüklemek istemiyordu. Babasının parasını, bunu kendi yaşamaları ve toprak için gerekli olduğunu biliyordu. İstanbul Hukuk Fakültesine gitmeliydi. Giriş sınavından korkmazdı. Okuma yıllarında bir kere okuduğu bir tarih, bir isim, bir olay başının içine girer, oradaki arşivde yerini alırdı. Hafızası için her zaman sevinirdi. Çok çalışkan sayamazdı kendini. Kitapları sayılar sayısı okumazdı. Fakat öylesi gerekmiyordu. İngilizceyi böylece haçlıklarından artırıp aldığı plaklar ve filmlerden şiveyi öğrenmişti, sonra okumuştu. Bu dilin konuşulduğu bir dışarı memlekete gitse kısa zamanda ilerletecekti. Kemal ona baktı. Elleri başının altında, uzun boyu, atlet yapılı vücuduyla kıpırtısız yatıyordu. Yakan güneşi, tutuşmuş çakılları sezmiyordu sanki. Alnına düşen siyah saç büklümleri terle ıslanmıştı. Çıkık emracık kemikli, sert köşeli çenesiyle değişik bir tipti kardeşi. Gözleri çekik biçimliydi. Baktığı, hele dikkatle baktığı zaman bu ela gözler çelik rengi bir görünüş alırdı. Sevdiği bir kimseye bakarkense bal rengi olurlardı. Kemal içinden geleceğini düşünüyor herhalde. Ankara'ya gitmek istemiyordu pek. Okurken para kazanmalıyım Kemal demişti bir kere bana. Kaşları ortasındaki çizgi zihninin derin bir konuya daldığını gösteriyor. Ondan kısa zaman için bile ayrılmak güç gelecek bana. Birkaç yıl sonra ben liseyi bitireceğim. Fakat o da belki üniversiteyi tamamlamış olacak. Belki de artık sadece yazları bir araya toplanacağız diye düşünürken göğsünün içinde özlem ateşi şimdiden tutuşmuştu bile. Çocukluk yılları tatlı geçmişti. Anneleri, babaları onlardan hiçbir şey esirgememişlerdi. Her şey ölçülü bölüşülürdü kardeşler arasında. Hiçbirine öbüründen çok sevgi gösterilmemişti. Birbirlerini kıskanmamışlardı. Aralarında çok yaş farkı olmadığı halde Mustafa'yı sayarlardı. Ailenin ilk evladı oydu. Hepsinin büyüğüydü. Hem onunla övünürlerdi de, üstün bir zekası vardı. Daha şimdiden kendinden küçüklere kanat açmıştı. Sonsuz ansiklopedik bilgisini elinden düşürmediği kitaplara borçluydu. Her sorgunun karşılığını hiç düşünmeden verebilir, en güç problemleri saniyede çözerdi. O gidince bir kanadı kopuk kuşa dönecekti. Daha küçük yaşlarda bir odada yatarlardı üç kardeş. Ata derslerinden sonra resim yapardı. Kemal maniler yazardı. Mustafa yatma saatine kadar kitap okurdu. Çeşitli kitaplardı bunlar. Çoğu zaman memleketin gidişiyle ilgili konulara dalarlardı. Dünyanın gelip geçmiş büyük devlet adamlarını, yaşadıkları çağları, yaptıkları işleriyle en ince bölümlerine kadar bilirdi. İçlerinde sevdiklerini, beğendiklerini, yanlış davranışlarıyla yurtlarına kötülük edenleri ayırırdı. Konu genişler, büyür, sonra yine kendi yurt çevrelerine dönerdi. Atanın derin soluklarla uyuduğu geceler, onlar odalarında sokak lambasının solgun ışığı, kuru ağaç dallarının gölgelerini duvarlarda sallarken saatlerce konuşurlardı. Mustafa gelecekte meclise girmek, devlet adamı olmak istiyordu. Kendini buna hazırlıyordu. Hukuk fakültesini seçmesinin sebebi de buydu. Çup çup çup diye başına vuran bir sesle düşüncelerinden ayrıldı. Küçük sevgili Türk, kıyıda bacaklarını denizin dalgacıklarına bırakmış, yanına yığılı taşları birer birer denize atıyordu. Kemal doğruldu. Kız güneşten mercan balığına dönmüştü, başına güneş geçecekti. Yanında uyurcasına kıpırtısız yatan kardeşine seslendi. ''Mustafa, kız çok yandı, denize girelim artık.'' Mustafa'nın kirpikleri aralandı. Ela gözleri çelik çelik baktı Kemal'e. Sonra yavaş yavaş o sertlik yumuşadı, bal tadında bakışlar oldu. ''Haklısın.'' Ata ilerideki kayanın tepesindeydi. Elinde kalem kağıt çiziyordu. Ona seslendiler. El salladı. Kayanın oyuklarına tutuna tutuna indi. Mustafa, Kemal, Ata Türk'ün yanına geldiler. Kız hepsine ayrı ayrı baktı. Yüzünde, gözlerinde bir üzüntülü gülümseyişle ''Bugün ilk defa bir kız kardeşim olmadığını üzüldüm.'' dedi. ''Hepiniz kendi havanıza daldınız. Kendimi masal koyunda tek başıma sandım. Seslendim. Çakılların ne güzel nakışları var üstünde.'' dedim. Açıklarda oynaşan Yunusları gösterdim. Birisi Yunus Emre olmuş, öbürü Picasso, öbürü de başbakan. Küçük bir kızın ne önemi var onlar için? Sesi titriyordu hafiften. Yerinden fırladı. Kendini mavi suyun içine atıverdi. Bir an onun sudan çıkmasını beklediler. Başını görünce üçü birden peşine düştüler. Nazlı sultanlarını gerçekten üzmüşlerdi. Mustafa, kaba saba adamlarız diye söylendi. Geniş kulaçlarda güzel bir krol yüzüyordu Türk. Babası öğretmişti ona. Açıklara doğru çıkmaya koyulmuştu bile. Kısa bir zaman sonra onun yolunu kesip çevresini sevgileriyle kuşattılar. Mahzun güzel yüze tatlı gülümsemeyi vermek için ellerinden geleni yapacaklardı. 6. Eve döndüklerinde yorgunluktan, açlıktan yana bitkindiler. Kızgın güneş de ezmişti onları. Aş damından girdiklerinde ilk önce sadece ateşte kızaran et kokusunu duydular. Keskin güneşten sonra içerisi karanlıktı. Sonra gözleri alışınca köşedeki koltukta dedelerini gördüler. Türk'ün ''Ah dedeciğim'' çığlığı ortalığı kapladı. Oğlanlar yaklaşıncaya kadar o dedesinin kucağına oturup boynuna sarılmıştı bile. Dedeleri onları öperken ''Keratalar, hepiniz tuzlu balığa dönmüşsünüz'' dedi. ''Nasıl iyi yüzdünüz mü bari?'' ''Oo, hem de nasıl'' dedi ata. Hepsi bir ağızdan konuşuyordu. Ocak başındaki annelerine koştular sonra. Yüzünden terler akıyordu. Ocaktaki büyük ızgaraya köfteler sıralanmıştı. Annelerini öptüler. Sonra dört kardeş tabakların, bardak çatalların durduğu dolaba seyirttiler. Türk alt gözden örtüyü alırken öbürlerinin her biri işi bir ucundan yakaladı. Sofranın kurulması, peykenin üzerinden büyük salata kasesinin ortaya konulması, ekmeklerin kesilmesi birkaç dakika içinde tamamlandı. Ata evin ardındaki rüzgarlı köşede duran değerli testilerini getirmeye koştu. Suyu buz gibi tutuyordu. Kurt gibi açlar, susuzlardı. Mustafa babasına seslenmeye koştu. Biraz sonra masanın çevresinde oturmuşlardı. Seher onların tabaklarına çabuk çabuk yemekleri paylıyordu. Bütün açlıklarına değin geleneği bozmadılar. Dedeleri ilk önce yemeye başladı. Yemekten sonra oda kapılarının sıralandığı üstü örtülü, önü açık ayvanda oturuluyordu. O saatlerde güneş saz damın ardına geriye doğru aşıyordu. Meltem rüzgarı dinmişti. Ortalıkta ses soluk yoktu. Böcekler bile sıcaktan ötüşemiyorlardı sanki. İşçiler tarlaların ortasına kurdukları çardağın gölgesinde uyku kestiriyorlardı. Daha henüz mevsim bahardı. Fakat ekvatora yakın bu bölgenin baharı bile dağ şehirlerinin, kıyı şehirlerinin yazından sıcak oluyordu. Türk aşdamından elinde kahve tepsisiyle çıktı. Yanakları kızarmıştı, yüzü terlemişti. Küçük hasır masanın çevresinde oturan büyüklere doğru yürüdü. Tepsi ilk önce dedesine uzattı. Hafifçe eğilerek gözleriyle soldaki büyük mavi fincanı gösterdi. ''Buyurunuz dedeciğim, bu sizin sade kahveniz.'' Ali Rıza Bey sigarasını Çin'i tabloya bıraktı. Sonra ağır ağır fincanını tepsiden alırken torununa bakıyordu. Türk bakışlardaki anlamı çözemedi. ''Terlerime mi baktınız dedeciğim?'' diye sordu. Koca asker güldü. Kahvesinden bir yudum içti. Hala gözleri torunundaydı. Türk ona doğru biraz daha eğildi. Yan gözle annesine bir göz attıktan sonra fısıldadı. ''Mustafa Agam'la Kemal Agam neredeler?'' Annesi, ''Yorulmuşlar, yattılar.'' dedi. ''Hadi sen de yat biraz. Senin yaşındaki çocuklar için öğle uykusu uzun boylu olmak için şarttır.'' Türk bu sözlere güler yüz göstermedi. ''Ama anneciğim, bugün dedem var. Bugünlük boyun bir santimin %1 uzamasın.'' ''Sen bilirsin.'' dedi annesi. Dedesi yanındaki hasır koltuğa yerleşen Türk'e hala bakıyordu. ''Ama gece sinemada uyuklamak yok.'' Türk yerinden sıçradı. ''Sinema mı dediniz dedeciğim? Siz mi götüreceksiniz? Buraya da çocuk filmleri geliyor muymuş? Bu gece mi, saat kaçta, yürüyerek mi gideceğiz?'' Büyükler onun kabına sığmayan kaynayışına yürekleri sevinçle dolarak bakıyorlardı. Babası ''Soluk al yavrum.'' dedi. Türk ona baktı. Fakat hala bir sürü soru ağzından çıkmak için sıraya girmişti. Soluk alabilir miydi? ''Ağlarım da gelecekler mi? Annemle babama da bilet aldınız mı? Ah ah dedeciğim, beni nasıl sevindirdiniz? Tabii kardeşlerim de sevinecekler. Gidip hepsine söyleyeyim mi akşama sinema var diye?'' Ali Rıza Bey artık küçük kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Kız değil bir neşe kaynağıydı bu. Yüreğine düşen küçücük bir damla sevinç ona çağlayanlar kadar büyük geliyordu. ''Eğer müsaade edersen suallerine cevap verebilirim, Türk.'' ''Şu gevize çocuğu şimdi sustururum ben.'' dedi. İki eliyle ağzını sıkı sıkı bastırdı. Dede, ''Canım.'' dedi. ''O kadar bastırma. Yüzün kızardı.'' Türk ellerini ağzından çekti. Dedesini dinledi. Şehir sinemasının terasında gösteriliyordu filmler. Ara sıra gidiyordu ama çocukları düşündükçe içine sinmiyordu da. Tabii her film için değildi. Fakat dün gece gördüğü Eskimoğulların yaşayışlarını gösteren film pek güzeldi. Hem de coğrafya konularını canlandırıyordu. Türk bir elini çenesine, dirseğini masaya dayamıştı. Artık az öncesi sorgucu kız değildi. Zaten dedesi konuşmaya başlayınca önünde tarih sayfaları birer birer açılıyor sanırdı. Şimdi kutupları ele almıştı. Ne de bilgili adamdı. Her konuyu derinine doğru bilirdi. Koca asker sustu. Torununa baktı. ''Sustun birdenbire, artık sormuyor musun?'' ''Filmi bile unutmuştum dedeciğim. Sizi dinlemek içimde, yüreğimde bir şeyler uyandırıyor. Bilmediklerimi öğrenmek, görmediğim memleketlere gitmek. Siz daha önceleri neden bizimle beraber değildiniz? Neden Ankara'ya hiç gelmediniz? Sizi tanımakta ne kadar geciktik. Çok yazık.'' Dedenin gözleri sigara dumanlarına dalıverdi. Türk sustu. Yine o cevapsız kalacak sorgulardan birini sormuştu galiba. Dedesini bu tatlı, bu güzel dedeyi daha birkaç ay önce tanıyabilmişti. Mektup yazıyorlardı birbirlerine, resim de gönderiyorlardı. Fakat mektupta insanların gözlerinin bakışı, seslerinin tatlılığı görülüp duyulamıyordu ki. İnsanlar birisini ne kadar severse sevsin, mektupla onu öpebilir miydi? Dedesi birden değişir gibi oldu. Gözlerinde bir bulut belirmişti sanki. ''Niçin mi?'' dedi. Sonra oğluyla gelinine döndü. Onlara ''Artık Türk de öğrenebilir değil mi?'' dedi ve onlardan cevap beklemeden torununa ''Çünkü'' dedi, ''biz babaannenizle dargındık. Daha doğrusu bir anlaşmazlık yüzünden o bana darılmıştı. Beni kendi başıma bırakıp size gelmişti. Ben de onu rahatsız etmek istemiyordum.'' Türk'ün gözleri önünde bir perde açılıverdi. Bütün gerçeği bir anda anladı. Babaannesinin yanında dedesinden söz açılmazdı. Mektuplar onun yanında okunmaz, resimler gösterilmezdi. Babaannesini çok severdi. Odası sigara dumanıyla limon kolonyası kokardı. Pencere önündeki koltuğuna oturur, gözlerinde siyah çerçeveli gözlükler kitap okurdu. Türk'ün her sorusuna cevap verirdi. Saçları gümüş gümüştü. Pırıltılı bir saç kadar yüzüne yakışırdı. Onunla ne kadar arkadaştılar. Bütün çocukluğu onun dizleri üstünde geçmişti. Neler öğrenmişti ondan, neler. Rumeli topraklarının altın ovalarını, saraya benzer konakları, çiftlikleri, Bulgar ve Çingene yarıcıların bayramlarda yaptıkları şenlikleri. Bazen dedesiyle ilgili bir konuya da dokunurdu. Fakat hemen sözü çevirirdi. Sonra hastalanmıştı birdenbire. Yatağı başına ne zaman gitse gözlerini açardı. Zorlukla soluk alıyordu. Ama yine de onunla konuşurdu. Yüzü beyaza yakın solmuş, öyle solmuştu ki ne zaman bunu düşünse içi sızlardı Türk'ün. Hala bile içinden avazlarla ağlamak geliyordu. Bir sabah annesi onu erkenden kaldırmıştı. Saçlarını tarayıp örmeden başına bir eşarp bağlamış, sırtına paltosunu giydirmişti. Gülümsüyordu ama sanki gözlerinde akmayan yaşların buğusunu gizliyordu. ''Doğum gününe davetlisiniz Atayla sen'' demişti annesi. O sabah karanlığında doğum günü olur muydu hiç? Sorularına cevap alamamıştı ki. İki kardeş yarı karanlık sokaklardan geçerek annesinin bir arkadaşının evine gitmişlerdi. Gerçekten doğum günüymüş ama doğum toplantısı akşamüstü yapılmıştı. O gün çok eğlenmişlerdi fakat Türk'ün içinde boğazında bir düğüm bağlanmıştı. Hep eve dönmek istiyordu. Oysa ki eğleniyorlardı da. O gece geç vakit Mustafa ağabeyi gelip onları almıştı. Eve döndüklerinde annesi hemen yatırmıştı onu. Sabah erkenden uyanmış, herkes uyurken her zamanki gibi babaannesinin odasına koşmuştu. Babaannesi yoktu. Yatağı bile yoktu. Oda ilaç kokusuyla karışık limon kolonyası kokuyordu. Karyolasının yerine bir koltuk konulmuştu. Ona her zaman içinden yemiş, şeker, çikolata verdiği dolaba atılmıştı. Dolapta bir küçük kavanoz nane şekeri, bir saç firketesi, babaannesinin siyah çerçeveli okuma gözlüğü, içinde notları, telefon numaraları yazılı ve yan gözümde hepsinin resimleri bulunan küçük yeşil kaplı defter orada yerlerinde duruyorlardı. Bir nane şekeri alıp yemek istemişti fakat ondan izin almadan hiçbir şeye el sürebilir miydi? Kavanozu yerine bırakıp annesine sormak üzere odalarına girmişti. Babası karyolanın kenarına oturmuş ağlıyordu. Annesi onun saçlarını okşuyordu. Türk, babaannem yok diye ağlamaya başlamıştı. Babası onu kucağına almış. Ben de onun için ağlıyorum ya Türkçüğüm. Babaannen birdenbire hastalandı. Onu bakım için İstanbul'a göndermek zorunda kaldık demişti. Ama yalnız başına hasta hasta nasıl gidebilir? Doktoru götürdü onu. Ben izin almadan gidebilir miydim? Artık fazla bir şey sormamıştı. Sonraları hiç ağzını almamıştı. O zaman 7 yaşındaydı. Dünyada birçok şeyleri bilmiyordu. Bildiği bir şey varsa babaannesinin bir daha geri gelmeyeceğiydi ve gelmemişti de. Şeker kavanozunu annesinden isteyip saklamıştı. Gümüş saçları tutan bir firketeciydi, yaşayışının sonuna kadar bayatlayıp kuruyan, fakat bir tanesine bile dokunmadığı nane şekeriyle beraber saklayacaktı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Başını kaldırarak dedesine baktı, sesi titreyerek, "Evet" dedi, "anlıyorum" dedi. Anlayamadığı bu tatlı, bu güzel dedeyle yine o sevgili babaannenin birbirlerine darılışlarıydı. Sorgu dolu yaşlı gözleriyle dedesine bakıyordu. Bu güzel ipek dalgalı beyaz saçlar eskiden kumralmış. Gözleri deniz rengi gri maviydi. Hala o kadar güzeldi ki bu gözler. Yüzü tunç gibiydi. Uzun boylu, 78 yaşında bir gençti. Sonra babaannesi, o da çok güzel ve çok akıllıydı. İki sevdiği insan demek bu kadar sene bir hiç yüzünden birbirlerinden ayrı yaşamışlardı. Sonra belki de birbirleri için yana yana bir daha görüşmemek üzere ayrılmışlardı. Dedesi, büyüdüğün zaman sana bu ayrılığın acıklı masalını anlatırım olur mu evlatcığım dedi. Fakat şimdilik şunu söyleyeyim ki birbirimizi çok severdik. Ben hala da severim onu. Sonra yavaş yavaş o sıcacık sesiyle geçmiş günlere, gerilere doğru anlatmaya koyuldu. Balkan Harbi, sınır boylarındaki çete savaşları, Rumeli'nin elden gidişi, birdenbire topraksız, köksüz, parasız kalışlarının hikayeleriydi bunlar.